Spektrum'un yeni sayısından herkese merhaba. Bugün konuğumuz King's College London'da savaş çalışmaları alanında çalışmalarını sürdüren Derin Koçer. Derin'le bugün İngiltere'deki gündemi konuşacağız. Biraz hareketli olduğu için yine Derin'le bu konuyu ele almak istedik. Hoş geldin Derin. Öncelikle teşekkür ederiz geldiğin için.
Hoş bulduk. Derin Koçer, yani yine ben. İyiyim. İyiyim. Keyifler pek yerinde değil. Çünkü işler yani sarpa sardı burada. Ama hayata tutunmaya devam ediyoruz bir yıldır olduğu gibi.
Kolay gelsin abi ya. Bu bize biraz bahseder misin? Bu mutasyonlu virüs hikayesi hani dünyada çok konuşuldu gerçi ama orada nasıl yankılandı? Yani ilk nasıl ortaya çıktı? Önlemler yeniden sıkılaştı. Bir Boris Johnson bir gece yarısı ulusal seslenici konuşması yaptı. Neler yaşanıyor şu anda? Yani anladığım kadarıyla önceki aylara göre çok daha sıkı kurallara bağlı yaşıyorsunuz.
Evet. Evet. Ya aslında birazcık belki şu algıyı kırmak lazım. Ya Londra'da İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock bir açıklama yaptı ve Londra'nın bu yeni mutasyona uğramış virüs yüzünden oldukça kötü bir duruma geldiğini söyledi birkaç hafta önce. Yani yeni yıldan önce, 2021'e girmeden önce. Hatırlarsınız siz de ve bütün dünya hani kıyamet sanki o an kopmuş ve o an her şey anlaşılmış gibi işte ülkeler giriş çıkışları yasakladılar, İngilizleri almıyoruz falan filan gibisinden şeyler söylediler. Türkiye'de dahil buna. Şunu bir kere baştan söylemek lazım. O gün çıkmadı bu mutasyona uğramış virüs. Ve o gün dünyanın haberi olmadı bu virüsten. Yani Londra'ya gelince bütün dünyanın dikkatini çekmiş olabilir. Ama ilk vakayı aslında 20 Eylül'de. Yani biz daha doğrusu Türkiye ya da diğer ülkeler önlem almaya karar verdiklerinden 2 aydan uzun bir süre önce, yaklaşık 3 ay kadar önce ilk vakayı, ilk mutasyona uğramış vakayı tespit ettiler. Ve bu bütün dünyaya aslında bildirildi. Fakat önceki mutasyonlarda da belki hatırlarsınız böyle olmuştu. Yani bu virüsün ufak tefek mutasyonlara uğrayabileceği zaten herkesin malumuydu. O yüzden pek bir önlem alınmadı. Sadece bu o 3 ay içerisinde virüsün yayılımının ne kadar hızlandığı anlaşılınca ve Matt Hancock açıklamayı yapınca önlem almaya başladı ülkeler. Ki aslında o Londra açıklamasından da yaklaşık 1,5 hafta önce, 10 gün kadar önce yine Matt Hancock çıkıp parlamentoda bu mutasyona uğramış virüsün yayılımının çok daha hızlı olduğundan şüphelendiklerini söylemişti. Yani aslında bir kolektif bir şekilde dünyada ne olduğunun farkında olunmadı gibi bir durum var. Ha bir de şunu da söylemek lazım. Bunu İngiltere'nin keşfetmiş olması demek İngiltere'den çıkmış olduğu anlamına da aslında temelde gelmiyor. Yani sanki birazcık öyle lanse ediliyormuş gibi oldu. Yani sanki ikinci dalganın Çin'i İngiltere'ymiş gibi falan bir noktaya geldi. Özellikle haber yazım dillerinde de bu çok göze çarpıyor. Ama mesela bugün Tony Blair eski başbakan Good Morning Britain yayınına çıktı. Ve orada dedi ki yani aslında biraz daha bu konuda dikkat etmek lazım yani kelimeleri nasıl kullandığımıza. Ve şöyle bir durum var ki Güney Afrika'da keşfedilen başka bir mutasyona uğramış virüsün aslında daha büyük sorunlara yol açabileceği de artık şimdi daha iyi anlaşılmaya başlıyor. Ama gerçekten de şöyle bir durum var ki ya bu mutasyona uğramış yeni varyant öyle gözüküyor ki İngiltere'yi gerçekten kırıp geçiyor şu anda. Çünkü en son geçtiğimiz gün 60 binden fazla günlük vaka sayısı açıklandı. Böyle bir şey yani görülmemişti. İlk dalgada da görülmemişti. Tabii ilk dalgada yani günlük 10 bin test yapıyorlardı. 20 bin test yapıyorlardı maksimum. Şimdi 600 bin test yapıyorlar ve 60 bin buluyorlar. O yüzden tabii ilk dalgayla karşılaştırma yapmak birazcık zor. Ama mesela hastaneye yatış rakamlarına baktığımızda da şu anda toplam 27 binden fazla insanın hastanede COVID tedavisi gördüğünü görüyoruz. Bu yani Mart-Nisan'da en zirve noktası çıktığı noktadan %40 daha fazla hastane yatışları. Bu inanılmaz tabii, inanılmaz bir sayı.
Bir istatistik duydum ben tam anlayamadım da hani spekülatif bir şey mi? Londra'da şu an 50 kişiden biri COVID, 30 kişiden biri COVID gibi bir şey duydum. Hani COVID bütün geçirmiş olanları da mı dahil ediyor bu istatistik? Yoksa yok, aktif yok. Vaka olarak
aktif
mı?
Aktif vaka.
Yani aktif şu an vaka. Londra'da her 50 kişiden biri Covid pozitif aktif.
Yok, şu anda bütün Birleşik Krallık'ta 50 kişiden biri, Londra'da 30 kişiden birinin.
Londra'da aktif, 30 kişiden biri.
30 kişiden
biri. İnanılmaz bir rakam bu arada.
Covid hastası olduğunu, Covid pozitif olduğunu söylüyor. Ama bu tabii tespit edilmiş vaka sayısı değil, tahmin edilen vaka sayısı. Bu işte bu İngiltere'nin TÜİK'i diyeyim, siz anlayın, kurumunun hazırladığı bir rapordan yola çıkıyor. Ama tabii belki de işi birazcık abartıyor da olabilirler. Aynı kurum bir ara çünkü neredeyse sürü bağışıklığı kazandık falan gibi bir noktaya da geliyor gibi olup sonra oradan bir geri vites almıştı. Ama tabii oldukça güvenilir bir kurum ve bu 30'da bir kavramı, yani oranı da aslında hastanelere baktığımızda net bir şekilde gözüküyor. Yani son 10 günde 18 hastane dolusu, yani 18 hastaneyi dolduracak kadar insan hastaneye yatmış Covid yüzünden. Ya bu inanılmaz bir sayı. Şimdi bu Bartun da en başta söylediği gibi işte Boris Johnson bir ulusa seslenişle Mart'tan beri ilan edilmiş en sert karantinayı ilan etti. Ve ilan ederken çok kritik bir şey söyledi aslında. 21 gün daha aynı şekilde devam etseydik, ki bu arada aynı şekilde dediğinde de belli bir karantina uygulaması var. Yani tamamen sanki her yere çıkmış gibi değil. Restoranlar aslında Kasım başından beri kapalı. Yani çok kısa bir aralıkta tekrar açılıp tekrar kapandı ama Kasım başından beri aslında kapalı restoranlar, publar vesaire. Ama dedi ki bu şekilde devam edersek 21 gün içinde sağlık sisteminin yani tamamen çökmesine tanık olacağız. O yüzden ilan etmek zorundayız dedi. Ha tabii bu arada geç kaldı. Yani 21 gün içinde sağlık sistemi çöküyorsa bu demektir ki sen 10 gün önce önlem almaya başlasaydın o 21 güne hiçbir zaman gelmeyecektin. Aslında.
Peki abi aşı çalışmaları nasıl ilerliyor? Yani İngiltere'de bu Oxford'un bulduğu bir aşı vardı sanırım. Bir de bugün bir aşı daha onay almış sanırım. İngiltere'den değil de Avrupa Birliği'nden bir onay geldi sanırım. Dünyada en iyi aşı çalışmasını en iyi yürüten ülkenin İsrail olduğunu okudum. Şimdiden nüfusun çok büyük bir kısmını aşılayabilmişler ama onun dışında Avrupa Birliği ülkelerinde biraz hayal kırıklığı oldu. Özellikle Fransa'da sadece yanılmıyorsam ilk bir haftada 352 kişi aşılanmış ki bunu Macron bile bir rezalet olarak tanımladı. Hani İngiltere'de bu nasıl ilerliyor? Madem bu kadar hani salgın yayıldı, bir aşı seferberliği de vardır diye düşünüyorum.
Aslında şöyle, yani birazcık Boris Johnson'ı hafif yakından takip eden insanlar şunu görüyorlar ki adamın beslendiği en önemli duygu umut duygusu, optimizm. Yani her yerden bir umut devşirebilme çabası içerisinde ve şu anda da aslında İngiltere'nin umudu gerçekten de aşı. Özellikle de bu BioNTech ve Pfizer'in ürettiği aşı zaten bir aydan uzun süre önce onaylandı burada. İlk de İngiltere onayladı ama birincisi zaten yeterince dozda aşı yok Pfizer'den sipariş edilmiş. O yüzden onunla bu işi bitiremeyeceklerdi. İkincisi de artık hepimiz biliyoruz. Yani bu Pfizer aşısının dağıtımı ve saklaması epeyce zor. İşte -70 derecede tutmak gerekiyor. Çıkartıldıktan sonra 5 gün içinde kullanılması gerekiyor falan filan. Şimdi Oxford'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı pazartesi günü. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta onaylandı. Pazartesi günü kullanılmaya başlandı. Tabii bu aşı aslında çok önemli. Bu kritik dönüm noktası olarak bu aşının onaylanması gözükecek. Çünkü bu bildiğimiz grip aşısı gibi, yani olmaya alışık olduğumuz aşıların Covid için olan hali aslında. Yani öyle -70 derecede tutmanıza gerek yok. Gayet kolay, yani eczaneye gidip olabileceğiniz kadar kolay bir aşı. Ve bunun pazartesi günü kullanılmaya başlamasıyla Boris Johnson aslında salı günü ilan ettiği ulusal karantinada şunu söyledi. Dedi ki biz büyük ihtimalle Mart'a kadar karantinada kalacağız. Önce bunu net bir şekilde söyledi. Şubat ortasına kadar, Mart başına kadar. Ama dedi, diyor, Şubat ortasına kadar yaklaşık 13 milyon insan aşı olmuş olacak. Ve bu 13 milyon insan 70 yaşın üstündeki herkes, bütün huzurevi sakinleri, huzurevi çalışanları ve bütün sağlık çalışanlarına denk geliyor. Tabii bu 13 milyon insanın aşı olması demek, Şubat ortası itibariyle açılma başladığında ölüm oranlarında da inanılmaz şekilde bir düşüş yaşanması bekleniyor ve belli bir normalin bu şekilde sağlanabileceği düşünülüyor. Yani umutlar şu anda aşıya bağlanmış durumda. Ama tabii Şubat ortasına kadar 13 milyon aşı yapmak için haftalık yaklaşık 2 milyon aşı yapmaları gerekiyor. Şu anda ilk bir ayda Pfizer aşısıyla 1 milyon aşı yapabildi İngiltere. Ki bu arada bu birazcık başarısızlıkmış gibi gözüküyor. Hani bir ayda 1 milyon daha fazla yapması beklenir aslında. Ama birincisi bu anlattığım gibi Pfizer'in aşısının yapısı itibariyle dağıtımının zor olduğunu görüyoruz. İkincisi Birleşik Krallık'ın yeterince sipariş vermemiş olmasından kaynaklı bir durum olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bu Oxford aşısının da kullanılmaya başlamasıyla beraber şu anda 2 milyona çıkabilecekmiş gibi gözüküyor. Yani bu vaat sanki doğrulanabilirmiş gibi gözüküyor. Ki zaten aslında hükümetin özgüvenini de şuradan görüyoruz. Boris Johnson şunun vaadini de verdi. Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle günlük aşı ile ilgili basın toplantısı yapacak. Yani vaka sayılarıyla ya da ölümlerle ilgili açıklamalar yapmaktan ziyade aşıyı nasıl kullandıklarına dair açıklamalar yapacaklar. Tabii bu arada şunu da ekleyeyim son olarak aşı meselesinde. İngiltere'nin ünlü pub zincirlerinden bir tanesinin CEO'su geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki biz zaten kapalıyız. Yani birçok yerde şubemiz var ve kapalıyız. Ve yani dev gibi buzdolaplarımız, buzluklarımız ve artık birbirinden ayrı işte camlarla ayrılmış masalarımız, kocaman tesislerimiz var. Bizi aşı tesislerine dönüştürün dedi. Yani bu şu yüzden birazcık komik geliyor bana. Yani mahalle pubunda aşı olan İngilizler, yani herhalde İngiltere tarihinin en İngiliz şeyine dönüşebilir eğer bunu yaparlarsa.
Vallahi ben de isterdim herhalde paptaş olmak ama bilmiyorum. bir şey daha soracağım sana. Bu az önce bahsettiğin Boris Johnson'ın optimizmi ve hani olaylara iyi yönden bakma çabası çok biliniyor. Bir yandan da aslında bu tam bu esnada mutasyonlu vakalar ve işte bu sağlık krizi, sağlık sistemi çökmek üzere gibi bir olumsuzluk yaşanırken bir yandan da Boris Johnson Avrupa Birliği ile son anda da olsa bir Brexit anlaşmasına vardı. Bir anket görmüştüm. YouGov'un yaptığı bir anketti. Henüz parlamentoda bu onaylanmamışken hem AB'de hem de Birleşik Krallık'ta insanlar bu anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğu konusunda çok büyük oranda hemfikirdi. Ama yine de bu anlaşmanın onaylanmasını istiyorlardı. İki sebeple olduğunu düşünmüştüm. Ben birincisi artık çok sıkılmıştır herhalde insanlar Brexit'ten ve hani ne olursa olsun da bitsin bu diye düşünüyor olabilirler gibi gelmişti bana. Bir de herhalde her türlü, yani anlaşma kötü de olsa anlaşmasız olmasından iyidir gibi bir düşünceye sahip olduğuna inandım insanların. Bu anlaşma İngiltere'de nasıl yankılandı? Yani bu hükümet başarılı mı bulundu bu konuda? Yoksa bu hani bu Covid krizinin arkasına saklandı ve çok da gündem olmadı mı? Bu konu nasıl tartışılıyor ülkede? Bunu da merak ediyoruz, senden duymak isteriz.
Yani nasıl yankılandı sorusunun cevabı yankılanmadı. Yani en basitinden. Çünkü zaten artık yani uzayabilecek en uzun sakız haline gelmiş bir meseleydi. Ve tabii ki yani insanlar olumlu karşıladılar bir anlaşmaya varılmış olmasını. Yani anlaşmanın koşullarının ötesinde, ki bu arada anlaşma yani 1046 sayfalık koca bir hukuki metinden bahsediyoruz. Yani şimdi bunun anketini yapmak zor bir şey. Nasıl bir anlaşma olduğunu düşünüyorsunuz? Yani acaba o anlaşmayı yazan teknokratlar eminler mi nasıl bir anlaşma olduğundan? Yani çünkü bunlar birazcık işlemeye başladıktan sonra anlaşılacak şeyler. Ama tabii ki yani son dakikada da olsa bir anlaşmaya varmış olmaları çok önemliydi. Çünkü yani İngiltere Avrupa Birliği'ne kıyasladığımızda nüfus olarak ne kadar küçük. Ekonomisi de doğal olarak daha küçük. Ve İngiltere için inanılmaz bir pazar, yani komşusu Avrupa Birliği. Şimdi komşunuzla ve ticaretinizin önemli, yani dramatik bir kısmını yaptığınız insanlarla en kötü ticaret koşullarına düşmek hiçbir şekilde yararlarına olmayacaktı. O yüzden totalde olumlu karşılandığını ben düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir durum var. Muhalefetin buradaki tutumu da bence önemliydi. Çünkü Keir Starmer, İşçi Partisi lideri, daha anlaşmanın detayları açıklanmadan anlaşmayı onaylayacaklarını söyledi. Aslında bunun temelde bir sebebi var. Yani insanlar 2016 referandumunda çıkalım yönünde oy kullandılar. 2019 genel seçiminde Brexit koalisyonunu diyelim temsil eden Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'ne tarihi bir seçim zaferi verdiler. Yani Keir Starmer aslında dedi ki biz bunu artık geride bırakmak istiyoruz. Bu konu artık kapansın istiyoruz. Mantığıyla bir açıklama yaptı. Zaten bu yönde de kendi platformunu da bu yönde kullanıyordu. Yani İşçi Partisi Keir Starmer seçildiğinden beri Brexit konuşmuyor. Prensip olarak konuşmuyor. Çünkü hükümet ediyor ki siz kardeşim Brexit'i halledeceğim sloganıyla geldiniz. Buyurun halledin. Yani biz önünüze bir taş koymayacağız diyordu. Ama tabii burada şöyle de bir sorun var. Brexit halloldu mu sorusunun cevabı aslında hallolmadı. Yani çünkü çok basit bir sebebi var. Brexit'e oy kazanmaya çalışırken Boris Johnson ve bütün bu çıkalım ekibi şunu söylüyordu. Yani Avrupa Birliği'nin bürokrasisinden kurtulalım. Avrupa Birliği'nin regülasyonlarından kurtulalım. Avrupa Birliği'nin yorucu ağırlığından bir nevi kurtulalım. Ve biz yani yeterince kuvvetli ve yeterince kendi koşullarını belirleyebilecek güçte bir ülkeyiz. Biz kendimiz hallederiz bunları gibi bir mantıkla kampanya yaptılar. Ama geldiğimiz noktada yani Avrupa Birliği'nden çıkıyorlar. Evet. Ama 25 ayrı komisyon kurulacak şimdi bu süreç içerisinde. Ve bu 25 komisyon aslında temelde şöyle bir göreve sahip olacak. Pazarlıklar sırasında bu ticaret anlaşması için pazarlıklar sırasında temel ayrım noktalarından bir tanesi ekonomide daha doğrusu rekabetçilikte benzer denetlemeler olacak mı olmayacak mı meselesiydi. Yani aslında temelde argüman şu. Ticaret anlaşması yapılırsa eğer serbest ticaret anlaşması ve işte gümrük vergileri ortadan kalkarsa vesaire atıyorum İngiltere'de üretilen bir silgiyle Avrupa Birliği'nde üretilen bir silgi aynı pazara dahil olacak. Ama şimdi İngiltere şunu istiyordu. Biz kendi regülasyonlarımızı yapalım. Bu da demektir ki işte kendi vergimizi belirleyelim. Kendi çalışan ücretlerimizi, minimum ücretleri belirleyelim. Ya da çalışanların işte tatile çıkması ya da çevre koşullarını belirleyelim. Ve buna göre biz sizin ticaret ağınızda ticaret yapalım diyordu. Ama Avrupa Birliği de diyordu ki yani siz bizden çok daha rekabetçi ve çok daha aslında az regülasyonlu bir sistem kurarsanız sizin üreteceğiniz mallarla Avrupa Birliği'nde üretilen mallar aslında birbirleriyle rekabet edemezler. Çünkü siz çok daha ucuzu üretebilirsiniz. Ve o çok daha ucuzu ürettiğiniz malı bizim ağımızda satmaya çalışabilirsiniz. O zaman bizim üreticilerimiz her halükarda çok daha dezavantajlı bir konuma düşecektir diyordu. Şimdi bu kurulacak 25 komisyon aslında temelde iki tarafın da regülasyonlarının, standartlarının, üretim standartlarının birbirine yakın olarak devam etmesini denetleyecek. O yüzden de bu temel Brexit argümanı pek başarılı olmamış gibi gözüküyor. Ve yani 25 ayrı komitenin denetleyeceği bir ticaret anlaşması da aslında yani bürokrasiden uzak olma iddiasının tam tersini gösteriyor.
Derin, tam bu konuya girmişken Bartu izninle ben de araya gireyim. Gerçekten anlamak istediğim meseleler, noktalar da var. Burada Derin'le belki anlayabiliriz diye sormak istiyorum. Şimdi Türkiye Gümrük Birliği'ne dahil bir ülke örneğin. Ve bu bahsettiğin bütün durumlar, rekabetçilik üzerindeki durumlar. Yani eğer Türkiye'deki regülasyonlarla Avrupa Birliği'ne üye, tam üye bir ülkenin ve Gümrük Birliği'ne dahil Avrupa Birliği'ne tam üye Çekya gibi, Polonya gibi, ne bileyim Fransa gibi, Almanya gibi bir ülkedeki regülasyonlar eğer birbiriyle karşılıklı eşit olmazsa ya da denk olmazsa diyelim, Türkiye daha ucuza üreteceği için aynı ürünlere avantaj sahibi olacaktır ki aslında pek çok sektörde olan durumlardan biri bu şu anda.
Evet.
Şimdi Avrupa Birliği'yle İngiltere arasında yapılan serbest ticaret anlaşması da benim anlayabildiğim kadarıyla şu anda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki koşullara benzer bir noktaya getirdi iki ülke arasındaki ticareti. Doğru anladıysam eğer, düzelt beni yanlış anladıysam. Burada Türkiye ile olan durumda Avrupa Birliği'ni rahatsız etmeyen şeyler İngiltere'de neden rahatsız ediyor diye bir soru işareti oluştu benim kafamda. Yoksa Türkiye'yle de rahatsız ediyor da çok konuyu açmıyorlar. İngiltere'yle hazır konu açılmışken, ortadayken, bir de boşanıyorken bir cezalandırmak açısından böyle her şeyi didik didik mi ettiler?
Yani bu son söylediğin şey aslında bence temel sebeplerden bir tanesi. Bu arada Türkiye'yle eşdeğer demek yerine aslında Türkiye'ye de benziyor ama İsviçre'yle belki biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz ama İsviçre'de, ama mesela işte İsviçre Schengen'e dahil, İngiltere hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. serbest dolaşım var. O yok artık. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında falan.
Yani tarım, yani Türkiye ile olan anlaşmada mesela tarım ürünleri haricinde bütün ürünlerimiz bizim. Belirli koşulları sağlamak kaydıyla, bazı çok minimal koşullar bunlar da bu arada. Ve gümrük işlemlerine tabi olmak kaydıyla ithal vergisi olmadan Avrupa Birliği pazarlarında serbest pazarda dolaşabiliyor. İngiltere'nin yaptığı anlaşmada buna benzer bir anlaşma bu, basit haliyle anlatmak gerekirse. Yani İngiltere'de dolaşan ürünler,
evet,
hiçbir ithalat vergisi olmadan Almanya'ya satılabiliyor. Türkiye'den çok daha kolay olacaktır büyük ihtimalle. Hani İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki bu süreçler. Ama işte tarım ürünlerinde bazı özel kotasyonlar vardır. Bazı belki çok stratejik sektörlerde koşullar vardır. Bir de işte serbest dolaşım yok, Schengen yok gibi bir konuma mı,
evet,
geldi?
Yani şu anda aslında kotasyonlar ve gümrük vergileri katiyen yok. Yani yok. İlk defa Avrupa Birliği tarihinde ilk defa bir ülkeyle bu koşullarla bir anlaşma imzalandı. Ama burada aslında önemli olan şey şu. Bu 25 komisyon dediğim komisyonlar, eğer diyelim ki tarım üretiminde. Tarım üretiminde İngiltere'nin kendi koyduğu kuralların rekabetçiliği Avrupa pazarında öldüreceğine dair bir görüş ortaya çıkarsa bu komisyonlarda, o zaman Avrupa Birliği doğrudan diyebiliyor ki o zaman ben gümrük vergisi, şu miktarda gümrük vergisi getiriyorum. Ya da şu miktarda işte sınır kota getiriyorum diyebilir ve işte belli başlı sektörlerde bunu uygulamaya başlayabilir. Eğer bu örnekler gittikçe artarsa ticaret anlaşmasının doğrudan feshedilmesi noktasına da gidilebiliyor. Ve 5 yıl içerisinde, aslında bu da önemli, 5 yıl sonra bu anlaşma yenilenecek. Yani bu 5 yıl atıyorum 2 yıl bu devam ettikten sonra 3. yılda tekrardan pazarlıklara başlayabilecek dermiş gibi gözüküyor. Tabi bu şu yüzden de aslında önemli. İngiltere iç siyaset açısından da önemli. Yani Boris Johnson kendini Brexit man olarak neredeyse tanımlayan bir başbakanın aslında davası elinden alınmış oluyordu. Ama 5 yıl sonra, daha doğrusu seçimler 4 yıl sonra olacak. Gideceği seçimde tekrardan bu konuyu gündeme getirebilecek mi, getiremeyecek mi meselesinde yine önem kazanabilirler. Bu da önemli. Ama aslında bu 25 komitenin ticaret anlaşmasının geleceğini belirleyeceğini söylemek en doğrusu olur. Yani ticaret anlaşması yapılıp bitmiş bir anlaşma aslında değil.
Ben bir şey merak ediyorum dedim. Bu anlaşmanın bir türlü yapılamaması, sonuna kalmasının en büyük sebebi olarak hep balıkçılıktan bahsediyordu. Bu sorun nasıl çözüldü? Yani kayıda girmeden önce de konuştuk, yani sanki lüfer çıkıyor demiştin sen. Yani hani böyle büyük bir balık pazarı da yok herhalde İngiltere'nin. Fish and chips ünlü tamam, ama hani böyle bu niye bu kadar problem oldu ve nasıl çözüldü? Bunu o kadar özel olarak yazıldı, çizildi ki ben de hani konuyla çok da ilgilenmedim açıkçası.
Yani ben balık yemiyorum, konuyla o kadar yakınım diyeyim. Ama yani tabii bir balıkçılık pazarı var. Yani şimdi balıkçılık pazarı çok küçük bir balıkçılık pazarı da değil. Ama Avrupa Birliği'nin balıkçılık pazarı, yani fiziksel olarak bakıldığında kocaman, Avrupa Birliği kocaman bir aslında deniz şeyinden bahsediyoruz. İngiltere tabii ada, yani o yüzden de önemli. Boris Johnson ve bütün bu çıkalım ekibinin vadi 12 mil uzaklığında bir balıkçılık alanı açılmasıydı. Ve işte bunun İngiliz balıkçılarına ne kadar büyük fayda sağlayacağından uzun uzun bahsettiler. Yani son ana kadar bu anlaşmada pürüz kalan iki noktadan bir tanesi bu balıkçılık oldu. Çünkü Avrupa Birliği de dedi ki ama biz çok zarar görüyoruz böyle olduğunda. Ki gerçekten de yani doğal olarak çok zarar görüyorlar. Çünkü şu anda yani bütün her yerde balık tutuyorlar düşündüğümüz zaman. En sonunda burada İngiltere geri adım atmak zorunda kaldı. Zaten geri adım attığı için anlaşma imzalanabildi. 6 mile düşürdüler. 12 milden 6 mile düşürdüler. Ve balıkçılık sektörü epeyce bir zarar görecekmiş gibi de gözüküyor. Balıkçı lobisi sinirli. Uşağım demiyorlar. Tabii ki bu kötü şakayı yapmayacağım. Ama yani şunu da söylemekte fayda var. Yani İngiltere ekonomisinin binde ikisi gibi bir şeye tekabül ediyor. Hani çok büyük bir pürüz olduğunu söylemek pek doğru olmaz.
Bir de bitirmeden önce son bir şey sormak istiyorum ben. Türkiye ile de İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bu da anladığım kadarıyla Brexit'ten önce Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin regülasyonunu ya da hacmini çok böyle acayip şekilde değiştiren bir anlaşma olmadı. Bu nedir yani, hani aynı şekilde devam edeceğiz ve bunu kağıda döktük mü, yoksa başka bir farklılıklar olacak mı?
Aslında bunu yani sadece Türkiye özelinden bakmamak lazım. Her ne kadar yani tabii biz Türkiye olarak ne anlama geldiğini de anlamamız lazım ama birazcık daha fotoğraf daha büyük yani Türkiye ile imzalanan anlaşmalar. Türkiye 63. ülke son 2,5 yılda 3 yılda sanırım serbest ticaret anlaşması imzalanan 63. ülke oldu. Bu da aslında şu demek yani Avrupa Birliği'ne üyeyken İngiltere doğal olarak Avrupa Birliği'nin anlaşmaları üstünden ülkelerle ticaret yapıyordu. Türkiye de buna dahil. Ama Avrupa Birliği'nden çıkıyor olmanın şimdi birincil olarak Avrupa Birliği üyesiyken ticaret yaptığınız ülkelerle ticari ilişkinizi benzer koşullarda devam ettirmek için serbest ticaret anlaşması yapmanız gerekiyor. Ama ikinci bir mesele de şu vardı. Yani Avrupa Birliği İngiltere'nin doğal olarak en büyük pazarı olduğu için ticaret konusunda İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarken bu çıkış süreci ticaret anlaşması pazarlıklarını yürüttüğü dönem içerisinde olabildiğince çok serbest ticaret anlaşması yapması gerekiyordu. Pazarlıklarda kendi elini güçlendirebilmek için. Yani çünkü Avrupa Birliği'ne şunu deme özgürlüğü aranıyordu. Yani siz bizi pazarınıza dahil etmezseniz biz alternatif pazarlar buluruz. Tabii ne kadar gerçekçi bu? Çok gerçekçi değil. Çünkü yani Türkiye'ye mal satmanın lojistiği var. Bir de köprüden geçirip Avrupa Birliği'ne satmanın ya da tünelden geçirip Avrupa Birliği'ne satmanın kolaylığı var. O yüzden
satın alma güçleri de bir çok,
tabii satın alma güçleri
ya, Avrupa Birliği'ne satacağınız ürünle dünyanın herhangi bir ülkesine satacağınız ürün arasında dağlar kadar fark var. Dünyanın en zengin topluluğundan, mahallesinden bahsediyoruz.
Evet, bir de sattıkları ürünlerin de ne olduğu önemli oluyor. Yani mesela alkol satışı inanılmaz bir şeyde hacim kaplıyor. İşte yani hani alkolü adeta yani karşıya geçirip satıyorlardı gibi bir nokta vardı. Şimdi tabii yani aslında bu satışlara alternatif olabilecek ülkeler arıyorlardı ve 63 tane serbest ticaret anlaşması imzaladı. Türkiye de bunlardan bir tanesiydi. Yani koşullar çok büyük bir fark olmuyor ama şunu engellemiş oldular. Bu önemli. Eğer imzalanmasaydı Avrupa Birliği'ndeyken İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini küçültecekti doğal olarak anlaşma olmasaydı. Çünkü doğal olarak yani İngiltere'nin de Türkiye ile ticaret anlaşması kalkmış oluyor Avrupa Birliği'nden çıktığı anda. Bunun önüne geçmiş oldular ve önceki koşulları koruyabilmiş oldular. Özellikle Ford bu işten çok mutlu. En büyük hacmi biz, çünkü Ford tutuyor.
Bir de biz galiba derin bu anlaşmayı yapmak için beklemek zorundaydık. Yanlış anlamadıysam Avrupa Birliği şeye serbest pazara dahil olduğumuz evet. için üçüncü bir ülke ile Avrupa Birliği şartları set etmeden evvel biz ayrı bir anlaşma yapamıyoruz galiba yasal olarak. Hani önce Avrupa Birliği anlaştı, sonra birkaç saat sonra biz imzaladık anlaşmayı galiba, doğru mu, böyle mi oluyor?
Aynen öyle. Aynen öyle.
Derin, çok teşekkür ediyoruz sana. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa
benim var. Bu Londra uçuşları, İstanbul uçuşları ne durumda? Ben onu merak ettim, soracaktım, kaçırdım. Şu an kapalı galiba, değil mi?
Ya Londra, İstanbul, daha doğrusu ya İngiltere ile Türkiye arasındaki uçuşlar bir kuralların sürekli değiştiği bir jungle'a dönüştü son bir ayda.
Ve yani önce günde 3-4 uçuş olan bir rota burası. Yani çok fazla sirkülasyon var.
Çok fazla sirkülasyon var. Yani bu mutasyon virüsü, mutasyona uğramış virüs ortaya çıkınca önce bir uçuşlar askıya alındı. Sonrasında test istendi. İşte sonra bir yurt karantinası meselesi geldi. Sonra burası lockdown'a girince işte geçtiğimiz günlerde uçuşlar tamamen bir durdu.
Ya ve ama şu an hani gidip gelebiliyor muyuz ya? Yani PCR testini verdin mi gelebiliyor musun?
Şu an benim bildiğim kadarıyla şu anda uçuş bulamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani şu anda uçulmuyor. Ya sanırım 15 Ocak sonrasına uçuş gördüm. Ama o uçuşlarda da yurt karantinası olacak diye anlıyorum.
Evet.
Ama dediğim gibi son bir ayda yani saatlik olarak bu kurallar değişti. O yüzden bu podcast yayınlandığında yani bakarsınız evet. belki de tüküre tüküre uçuyoruzdur. Yani ne olacağını daha hiçbir fikrim yok yani.
Derin, gel de görüşelim buralarda. İsteriz. Bu arada kapatmadan şunu da duyuralım. Derin de Aposto bir platforma dönüşüyor ve Derin de Aposto'nun yayıncılarından biri olacak kendi bülteniyle. O bülteni de Heyecanla bekliyoruz.
Evet, Finchley defteri. Önümüzdeki hafta gibi yayında olur. Beni takip edin. Habersiz kalmayın. Slogan üstünde çalışıyoruz.
Bence değiştirelim. Bence değiştirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Görüşmek üzere en kısa zamanda inşallah.
Ben teşekkür ederim. Para vermediğim halde reklamımı yaptın.
Spektrum'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.